Ayrım 7.
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Ermenilere nasıl tehcir uyguladıysa, benzerini SSCB'de İkinci Dünya Savaşı'dan sonra Hitler'e sempatiyle bakan Tatarlara yaptı. Yoksa Müslümanların dinine yönelik özel bir politika yoktu. Olsa duvar yıkıldığında Türkmenlerin, Kırgızların, Özbeklerin, Azerilerin ve benzerlerinin dinsiz olduklarını görmemiz gerekmiyor muydu? Aksine hepsi dinlerine bağlıydılar. Söylediğim gibi tıpkı tak şapkayı gir kaba söylemi gibi zorla dinsiz yapma iddiası da büyük bir yalandı. Amaç asırlar boyu kandırdıkları gibi Müslüman halkları korkutmaktı. Ve ne yazık ki bu tür spekülasyonlara hala inanan büyük yığınlar var. Bir de artık okuduğumda, dinlediğimde giderek sinirlenmeye başladığım bir konu haline gelmeye başladı. Bu Anadolu'ya geçiş meselesi. Kardeşim kalıp niye mücadele etmediniz diye kızmak istiyorum. Ne olacaktı ki şehit olup cennete giderdiniz? Onu yapmayıp Anadolu'ya kaçmanın nedenlerini anlatmanız, yazmanız artık sıkıcı olmaya başladı. Bugün Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Asya'da kalıp dinini, dilini koruyan soydaşlarımız her türlü takdiri hak etmiyorlar mı? Bu göç ağlamalarını artık sona erdirmeliyiz. Bir de bu çevreler yıllarca Bektaşiliği dinsizlikle, rafızilikle suçladılar. Bugün Balkanlarda Türklük ve Müslümanlıktan bahsediliyorsa bu Bektaşi tekkeleri sayesindedir. Neyse, olaylara geniş açıdan bakmamıza vesile olacak bir anekdot eklemeliyiz. Bu arada somut olarak Yahudi yerleşimi 16. yüzyılda, Semerkant'ta ise 19. yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır. 1897'de yapılan Rusya'nın ilk nüfus sayımında Türkistan topraklarında 11.463 Yahudi bulunduğu tespit edildi. 1926 yılındaki SSCB nüfus sayımına göre bu sayı 18.698'di. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan nüfus sayımına göre ise Türkistan'da ana dili Yahudi tacikçisi olan 25.990 kişi vardı. Son verilere 1993 sayımına göre Taşkent, Semerkant ve Buhara'da Yahudilerin sayısı 31.900 olduğu belirtilmektedir. Bu rakamları Dr. Duvuş Arık'ın Buhara Yahudileri adlı çalışmasından aldık. Bir de alıntı yapalım. Çeşitli tarihlerde Buhara Yahudilerinden İslam'ı kabul edenler olmuştur. Bunlar hakkında ayrıntılı bilgi bulunamamıştır. Ancak bu kesim zamanla bölgede hakim unsur olan Özbekler ya da Tacikler arasında erimiştir. Bunun dışında 18. yüzyılın ortalarında ve 19. yüzyılın erken dönemlerinde Buhara Yahudilerinden Çala adı verilen bir grup ortaya çıkmıştır. Bunlar Müslüman geleneğe bağlıymış gibi görünmüşler, inançlarını gizli olarak sürdürmüşlerdir. Çalaların yaşamı sürekli olarak emirliğin otoriterince yakından izlenmiştir. 1901'de bu arada durum kendisi bir Çala olan Ay Bipşi Yakubova tarafından Sirderya Rus valisine mektubunda tasvir edilmiştir. Bu tasvirde Çalaların ibadet edecekmiş gibi camiye gittikleri, genellikle bir Müslümanın yapması gereken her şeyi yaptıkları ve onların komşuları tarafından daima gözetlendikleri belirtilmiştir. Bunun yanında onların kendi evlerinde gecenin karanlığında Yahudi geleneklerine göre ibadet ederek evlerinde kesinlikle Şabat için gerekeni yerine getirdikleri vurgulanmış, herhangi bir kimsenin Çalaları bu durumda bulması ve ihanet etmesi durumunda onların başının derde girdiği anlatılmıştır. Çalalar genellikle tecrit edilmiş bir topluluk olarak yaşamlarını sürdürmüştür. Ne Yahudiler ne de Müslümanlar bu kesimde evlilik yapmış, onlar daha çok kendi toplum yapısı içinde içe dönük bir yaşam biçimi sürdürmüştür. Michael Zant Yahudi kökenli İngiliz misyoner Joseph Wolff'un 1795-1862 Buhara'daki gözlemlerine dayanarak 1830'larda Buhara Yahudi nüfusunun %13'ünün yaklaşık 1500 kişiden oluşan 300 Çala ailesine oluştuğunu belirtmiştir. Yahudi mahallelerinin yakınında bulunan Müslüman mahallelerinde yerleşmişlerdir. Bu arada tespit edilen bu türden mahalleler arasında Çarkarvansaray, Hoca Halim, İslam, Mir Masud yer almıştır. Arabon mahallesinin kuzeybatısında tümüyle Yahudi Müslüman Çala grubu yerleşmiştir. Mehtar Şafeyi mahallesinin ise 50 ev, bütün sakinlerini zengin Yahudi Müslümanlar oluşturmuştur. Sayfa 203-205. Müslümanlığı kabul edip gizlice Yahudiliklerini sürdüren gruplar İran'da da var olmuştu. Bunlara Cedid el-İslam yani yeni Müslümanlar adı verilmişti. Kuşkusuz bu yazdıklarımızı Bekkine ailesiyle bir ilgisini bilgisini gösterecek belgeye sahip değiliz. Olması da ihtimal dışı gözüküyor. Zaten meselemiz de Bekkine ailesi de hiç değil. Bu çalışmamızda karşınıza Balkanlardan ve Kafkaslardan gelen göçmenler çok çıkacak. Nedense Türk sağı Balkanlardan gelen göçmenlerin Sabeteist olup olmadıkları konusunda güvensizlik içindeyken, Kafkas göçmenlerine aynı kuşkuculuğu göstermez. Balkanlardan Sabeteist geliyor da Kafkaslardan çala gelemez mi? Bu notu yazmamızın nedeni bu konulara geniş bir perspektiften bakmak gerektiğini göstermek içindir. Kırım ve Gürcistan başta olmak üzere Kafkas Yahudileri, yani Doğu Yahudileri konusunda daha çok çalışmamız gerekiyor. Burada yaşayan Yahudileri bilmeden tanımadan, örneğin İpek Yolu ticareti konusunda ne söylesek yanıltıcı olur. Şimdi dönelim tüccar Bekkine ailesine. Bekkine ailesi İstanbul'a ikinci gelişlerinde yine asma altında dükkan açtılar, yağ ticaretine devam ettiler. Abdülaziz Bekkine ise bir süre sonra Beyazıt Medresesi'ne gitmeye başladı. Kısa bir süre sonra da Nakşibendi Şeyhi Küçük Hüseyin Efendi ile tanıştı ve ardından da Mustafa Feyzi Efendi'ye intisap etti. Şeyhi vefat edince dergahın post nişini oldu. Kadınların kara çarşaf yerine manto giyebileceğini söyleyen Osmanlı döneminin ilk Nakşibendi Şeyhi'ydi o. Bizde din reformlarının pozitivizmin etkisiyle hep batıdan geldiği söylenmektedir. Peki Yusuf Akçura'ya üç tarzı siyaseti yazdıracak teorik altyapıyı veren Kazan'daki Muhammediye Medresesi neden göz ardı edilmektedir? Tatar uyanışının başlıca mimarları Şehabettin Mercani, Kayyum en-Nasiri, Alimcan Barudi İslam'da reform yapmak gerektiğini söylemiyorlar mıydı? Öte yandan devletin İslamiyet'i dışlayıp İslami kurumları hesaba katmadan modernleşemeyeceğini söyleyip Tanzimat-ı Beşrutiyet'i bu açıdan eleştirmediler mi? Abdülaziz Bekki de Kazan'da bu kültürel ortamda yetişti. Abdülaziz Bekki de çevresinde üniversite hocalarından ve öğrencilerinden oluşturduğu geniş bir halkıyı kendisinden sonra dergahın başına geçen Şeyh Mehmet Zahit Kotku'ya bıraktı. Misvak kullanın, diş fırçası değil. Mehmet Zahit Kotku 1897'de Bursa'da doğdu. Ailesi Kafkas göçmeniydi. 21 yaşında Şeyh Ömer Ziyaeddin Efendi'ye bağlandı. Şeyhinin ölmesinin ardından eğitimini Mustafa Feyzi Efendi ile tamamladı. 27 yaşında halife oldu. Kazanlı Şeyh Abdülaziz Bekkide'nin vefatıyla 1952'de dergahın başına geçti. Mehmet Zahit Kotku bir dönem Türkiye'nin en ünlü şeyhiydi. Tanınmışlığı talebelerinden geliyordu. Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Korkut Özal, Recai Kutan, Temel Karamollaoğlu, Kahraman Emmioğlu gibi nice politikacı Kotku'nun öğrencisi olmuştu. Türk siyasi yaşamına Turgut Özal, Necmettin Erbakan gibi iki başbakan, Korkut Özal, Recai Kutan, Kemal Udakıtan gibi onlarca bakan milletvekili, Nabi Avcı, Ömer Dinçer gibi yüzlerce bürokrat yetiştiren Şeyh Mehmet Zahit Kotku, peki aydın bir din adamı mıydı? Evde televizyon müzik aleti bulunmasına karşı çıkan Şeyh Kotku, müridi Ersin Gündoğan'ın yazdığı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın müsteşarlığını yapan Ömer Dinçer'in katıldığı sohbetlerde tuttuğu notlardan yola çıkarak Görünmez Üniversite adlı kitapta bakın ne diyor. Misvakı kaçımız kullanır bilmiyorum. Çoğumuz diş fırçasını tercih ediyoruz. Gerçekten efdal olan misvaktır. Diş fırçası bizim değildir. Sayfa 65. Bekkine ile Kotku bu açılardan karşılaştırıldığında Kazan ile Anadolu'nun kültürel ortamlarının iki din adamının dinsel reformlara bakış farklılıklarını ortaya koyduğunu söyleyebilir miyiz? Türkiye siyasetine, ekonomisine, kültürel hayatına damgasını vuran Gümüşhanevi dergahı bu ve benzer yönleriyle ele alınılarak analiz edilmelidir. Şeyh Bekkine döneminde başlayan akademisyenleri, üniversite öğrencilerini dergaha getirme geleneği Şeyh Mehmet Zahit Kotku döneminde de sürdü. Tepki olarak doğan ve gücünü tüccar damarından alan ticaret yapma geleneğinin devamı olarak Şeyh Kotku döneminde tarımsal sulamada kullanılan 5-15 beygir gücünde pompa üreten gümüş motor projesi hayata geçirildi. Sermaye Şeyh Mehmet Zahit Kotku'nun müritlerinden toplandı. Müritler üzerinde cami motifi olan gümüş motor hisselerini alarak ortak olmuşlardı. Türkiye tarihinde kar ortaklı İslami şirketlerin ilk örneğiydi gümüş motor. Şirketin genel müdürü Necmettin Erbakan'dı. İlginçtir, gümüş motorun başı ne zaman kredi sıkıntısına girse, Demokrat Partili Sanayi Bakanı Sebati Ataman imdada yetişiyordu. Gümüş motorun sonu günümüzde sıkça gördüğümüz kar ortaklıklı İslami şirketlere benzedi, battı. Gümüşhanevi tekkesi siyasetle ve ticaretle ilgisini hiç kesmedi. Necmettin Erbakan'ı Odalar Birliği Başkanlığı'na getirmek istediler, olmadı. Parti kurdular, Milli Nizam Partisi, kapatıldı. Bunu diğerleri izledi. Milli Selamet Partisi, Refah Partisi hep kapatıldı. Ama hiç yılmadılar ve bir gün iktidar oldular. Başbakan Necmettin Erbakan'ın ilk yaptığı icraatta Türkiye-İsrail Savunma İşbirliği Anlaşması'nı 28 Ağustos 1996 imzalamak oldu. İnsan söylemeden edemiyor. Meğer Tanzimat'a karşı başlayıp 150 yıldır süren mücadele bunun içinmiş. Garih'in cebindeki cevşenin sırrı. Nereden nerelere geldik? Aaron Candiotti'nin şeyhlerini tanımak için Nakşibendiliğin son yüzyıldaki sürecini göstermek zorunda kaldık. Ama atlamayalım, Necmettin Erbakan ile Üzeyir Garih niye dostlar sorusu yanıtını henüz bulmuş değil. Bu konuda biraz daha bilgiye ihtiyacımız var. Üzeyir Garih'in babası Ezra Garih, Küçük Hüseyin Efendi'den sonra Abdülaziz Bekkine Efendi'ye bağlanmış mıydı? Kuşkusuz evet. Peki Erbakan ve Garih'i yakınlaştıran bu bağlantı olabilir mi? Yani üniversitede değil, dergâhta mı tanışmışlardı? Çünkü yakınlıkları okul arkadaşlığını aşıyor gibi. İpuçlarına ihtiyacımız var. Üzeyir Garih cebinde hep cevşen duası taşıyordu. Farsça asıllı olduğu kabul edilen cevşen kelimesi, zırh, savaş elbisesi anlamına geliyor. Şii kaynaklarında Ehl-i Beyt tarihiyle Hazreti Peygamber'e isnat edilen Cevşen-i Kebir ve Cevşen-i Sagir denilen iki duanın ortak adıydı. Bu duayı okuyan veya yazılı olarak üzerinde bulunduran kimsenin dünyada her türlü beladan korunduğu gibi Allah'la kendisi arasında perde kalmayacağına ve bütün isteklerinin yerine getirileceğine inanılıyor. Bu duayı okuyan kimse dört semavi kitabı okumuş gibi sayılıyordu. Her harfi için kendine cennette iki ev ile iki zevce verileceğine, ayrıca insan ve cinlerden olan bütün müminlerinki kadar sevap kazanacağına, asla cehenneme gidilmeyeceğine inanılıyor. Cebrail Hazreti Peygamber'den duayı kafirlere öğretmemesini, sadece mümin ve takva sahibi kişilere talip etmesini istemişti. Kefenlere yazılmış Cevşen-i Kebir özellikle Şii dünyasında oldukça rağbet görüyor. Cevşen-i Kebir Türkiye'deki bazı Sünni Müslümanlar arasında da ilgiyle karşılanıyor. Duayı Şeyh Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi tarikatla ilgili Mecmuatül Ahzab adlı eserinde nakletmişti. Nakşibendi Şeyhi Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi'nin Mecmuatül Ahzab adlı eserini Türkiye'de Nurcular Türkçe'ye çevirip tercüme ettirdi. Çeviri önemlidir çünkü Sünni bazı tarikatlar İslami inançlara aykırı bulup reddettikleri Cevşen duasını kabul etmezler. Bu nedenle 7. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu'nun 3 Ekim 2004'teki açılışının Cevşen duasıyla yapılması enteresandır. Üstelik duayı sempozyumda Vatikan'ın İstanbul temsilcisi George Marovic okudu. Bu yazdıklarım Üzeyir Garih'in neden Cevşen duası taşıdığını anlamamıza yardımcı oldu mu? Necmettin Erbakan ve Üzeyir Garih'i birleştiren Harç Nakşibendi Gümüşhanevi dergahı mıydı? Mehmet Zahit Kotkun'un müritlerinden AKP'nin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın İsrailli iş adamı Sami Ofer'e kol kanat gelmesinin bir açıklaması olmalı değil mi? Peki ama siz hep Yahudileri kültürel ve ahlaki yozlaşmanın müsebbibi olarak göstermediniz mi yıllarca? Sporcuların şartları tesettüre uygun değil diye yıllarca Milli Gazete'de spor sayfası yapmadınız. Mayo bikini giyenlere kızıp Türkiye'yi çıplaklar kampına çevirdiklerini söylediniz. Sonra iktidar oldunuz, Sami Ofer'le turizm anlaşmaları yaptınız. Diyorsunuz ki değiştik, geliştik. Güzel. Peki ama dönüşümü nasıl yaptınız? Bir kitap okuyarak mı, bir rüya görerek mi? Bunu hiç anlatmıyorsunuz. Evet, siz niye değiştiniz? Anlatmalısınız. Yoksa biz bunun siyasi terminolojideki adını iyi biliyoruz. MSP'nin Yahudi iş adamına yardımı. Necmettin Erbakan ile Üzeyir Garih'in ilişkisi hep sürdü. Babasının ölümü üzerine Üzeyir Garih'in Erbakan'ın yanındaki asistanlığı son buldu, özel sektöre geçti. 23 yaşında mason oldu. Ne Yahudiliği ne de masonluğu Milli Görüş Hareketi'nin lideri Erbakan'la dostluğuna gölge düşürebildi. Ortağı İsa Kalaton anlatıyor. 1970'li yıllarda bir ara Necmettin Erbakan'ın kabinesi vardı. Milli Selamet Partisi zamanı. Hatta o zaman da hatırlıyorum, hiçbir problemimiz olmadığı gibi ithalat lisansları olayı vardı. Ve Üzeyir bunu müthiş bir melekeyle hallediyordu. Ankara'ya gidiyordu ve derdini anlatabiliyordu. Ve sordum bir gün, bunu nasıl hallediyorsun? Çünkü dedi, teknik üniversitede ben Necmettin Erbakan'ın asistanlığını yaptım. Faruk Mercan, Boğaz'ın Şövalyesi Üzeyir Garih'in Son Randevusu, 2002, sayfa 56-57. Minik bir not yazmama izin verin. Necmettin Erbakan ve arkadaşlarının kurduğu Milli Nizam Partisi'nin tüzüğünde partiye kimlerin üye olamayacağı belirtilmişti. Masonlar. Bu partinin genel başkanı Erbakan'ın yakın arkadaşı Üzeyir Garihmason'du. Üstelik o dönemde Erbakan'ın nikah şahitliğini yapan İTÜ öğretim üyesi Profesör Bedri Karafakioğlu da masondu. Her ikisi de sıradan mason değildi. En üst mertebeye çıkmışlardı. 33. dereceden masondular. Peki özel yaşamınızda bu kadar yakın olduğunuz masonları başkalarına niye düşman gösteriyorsunuz diye sorarsak ayıp etmiş olur muyuz? Hep bir çifte standart var. Bunun adı politika mı? Mason localarına basıp insanlarımızı öldüren bizim çocuklarımız hangi siyasi kültür ortamında büyüdüler? Sorgulamayacak mıyız? İnsanımıza yazık değil mi? Alın size bir örnek daha. Tarih 23 Şubat 2003. Erbakan oğlu Muhammed Fatih'i İstanbul Çırağan Sarayı'nda evlendirdi. Düğünün organizasyonu kime verildi dersiniz? Daha çok Yahudi çocuklarının 13. yaş kutlamalarını yani bar mitzva törenlerini organize eden Dalia Akkohen ve Ivet Adut'un Davet adlı bir organizasyon şirketine. Bize göre bu çok doğal ama siz 30 yıllık milli görüş hareketini İsrail-Yahudi düşmanlığı üzerine kurarsanız o zaman bunda bir anlam aramamız doğal olmaz mı? Milli görüşün bu sert ideolojik söylemine rağmen Üzeyir Garih arkadaşı Erbakan'a siyaset dünyasında çok yardım etti. Örneğin 1996'da kurulan Refah Partisi Doğru Yol Partisi koalisyonunu desteklediğini sadece verdiği demeçlerle göstermedi. ABD'de ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde lobi yaptı, ABD'deki Musevi lobisini ikna etti. Başbakan Erbakan'ın Türk-İsrail anlaşmasını neden imzaladığını sormamıza gerek var mı? Geçelim lütfen. Üzeyir Garih ile İshak Alaton 1954'te birlikte Alarko'yu kurdular. Bu ortaklık sadece ekonomik ortaklık değildi. Türkiye siyasi kulvarlarını da paylaşmışlardı sanki. İshak Alaton sosyal demokratlara yakındı, Üzeyir Garih sağcı muhafazakarlara. Üzeyir Garih'in adı Nakşibendi tarikatının önemli şeyhlerinden Seyyid Abdülhakim Arvasi'nin talebelerinden emekli albay Hüseyin Hilmi Işık'ın kurduğu Işıkçılar Cemaati'nin şirketi olarak bilinen İhlas Holding'in sahibi olduğu TGRT'nin gizli ortağı olarak geçti. Ancak Garih ilişkisinin kardeşçe işbirliği olduğunu, ekonomik ortaklık bulunmadığını açıkladı hep. Dipnot, dergah toplantılarınızda yıllarca konuştunuz, sayfalarca kitaplar yazdınız. Hep dediniz ki Yahudiler ve dönmeler kültür hayatımıza büyük zarar veriyor. Bu nedenle TGRT'yi kurdunuz, İslami yayınlar yapacaktınız. Ne yayın yaptığınızı gördük, üstelik tutup TGRT'yi Yahudi iş adamı Robert Martlock'a sattınız. Işığınız bol olsun. Dostlar arasında sadece ışıkçılar yoktu. Nur hareketinin yaşayan en önemli hoca efendilerinden Fethullah Gülen'e de yakındı. Fethullah Gülen her fırsatta Garih'i özel ofisinde ziyaret ediyordu. Birbirleriyle hediyeleşiyorlardı. Gülen, amber tesbih, ipek halı, Garih ise tarihi kandil hat eserleri veriyordu. İlişkileri Gülen ABD'ye gidip orada yaşamaya başladığında da sürdü. Garih yazdığı kitapları bile hep İslamcı çevrelere yakın yayın evlerine bastırdı. Üzeyir Garih bölümüne noktayı koyalım artık. Yorumu size bırakıyorum. O kadar iç içe geçmiş olaylar anlattı ki Aaron Candioti'nin Müslüman olup Harun Hoca'ya dönüşüm macerasını sanırım artık unuttunuz. Şaka bir yana Ezra ile Üzeyir Garih'in hikayesine bakınca Aaron Candioti'nin yalnız olmadığını hemen anlıyoruz. Sizce Aaron Candioti ile Üzeyir Garih tanışıyorlar mıydı? Dostları Üzeyir Garih'in ölümünün birinci yılında Topkapı Sarayı avlusundaki Aya İrini Kilisesi Müzesi'nde bir gece düzenledi. Gece Neyzen Yusuf Paşa'nın yazdığı, ancak yıllardır sinagoglarda İbranice söylenen ilahi okunarak başladı. Şefliğini Aaron Cohen'in yaptığı Maftirim Korosu'nun söylediği ilahilerden sonra gecenin finalini bir Türk sanatçı yaptı. Hakan Ulu gecede İbranice ilahiler söyledi. Yıllar önce İsrail'deki gazinolarda da program yapan Hakan Ulu, Aaron Candioti'nin yani Harun Hoca'nın müridiydi. Bir Müslüman olarak gecede İbranice okumama somurtanlar var. Ben onlara şaşı diyorum, şaşılar iki görür, biz şaşı değiliz, biz bir görüyoruz. İbadet gönüldedir, ruhtadır, güzel görüştedir. Ben çok mutlu ve heyecanlıyım. Çok güzel bir şey başlattık ve bunu yaygınlaştıracağız. Akşam Gazetesi 25 Ağustos 2002. Aaron Candioti'nin Selanikli müridi Üzeyir Garih'i anma gecesinde sahneye çıkıyor. Sadece rastlantı mı? Uzatmayalım. Aaron Candioti'nin tarikata girme sürecine dönelim. Meseleyi daha iyi kavrayabilmek için son olarak Aaron Candioti'nin bağlandığı Şeyh Mustafa Aziz Çılar'ı tanımamız gerekiyor. Şeyh Mustafa Aziz Çınar da tıpkı Ömer Fevzi Mardin gibi sıra dışı bir din adamıydı. Örneğin Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesiydi. Aaron Candioti'nin yol hikayesi bize yakın tarihin pek bilinmeyen farklı yönlerini göstermiyor mu? Küçük Hüseyin Efendi ve Ömer Fevzi Mardin'e süren zincirin sondan bir önceki halkası bakalım bizlere ne tür sürprizler yapacak. Türkçü Türkeş ile Kürtçü Zapsun'un şeyhi aynıydı. Mustafa Aziz Çınar ünlü Kürt aşiretlerinden Bedirhanlara mensuptu. Aşiretin lideri Bedirhan Bey'in torunuydu. Babası Murat Remzi Çınar Osmanlı döneminde Taşlı'da bir süre polis olarak çalıştıktan sonra İstanbul'a geldi. Akrabaları sayesinde devlet kadrosunda hızla yükseldi. Savcılık, hakimlik, belediye baş müfettişliği, encümen üyeliği yaptı. 1906'da Bedirhan aşiretinin İstanbul şehremini Rıdvan Paşa'yı öldürmesi üzerine aşiretiyle birlikte Trablusgarp'a sürgüne gönderildi. Bu sürgün yıllarında yanında oğlu Mustafa Aziz de vardı. Mustafa Aziz Çınar Şeyhi Ömer Fevzi Mardin gibi Avrusi tarikatıyla Trablusgarp'ta mı tanıştı bilinmiyor. Tıpkı Şeyh Ömer Fevzi Mardin anlatırken yaptığımız yöntemi burada da uygulayalım. Önce Şeyh Çınar'ın ailesini yakından tanıyalım. Arusi Şeyhi M. Aziz Çınar'ın kızı Hidayet'in kocası Abdurrahman Zapsu 1890-1958 Van Başkale doğumluydu. Anne ve babasının kökeni Hakkari'li olduğu için Hakkari'li öz adını kullandı hep. M. Aziz Çınar'ın çok beğenip sevdiği damat Abdurrahman Zapsu bir dönem Türkiye'nin tanınmış isimlerinden biriydi. Abdurrahman Zapsu Darül Hikmetül İslamiye 1918-1922 yılları arasında etkinlik gösteren İslam Akademisi niteliğinde kurum mezunuydu. Kürt Teali Cemiyeti ve Kürt Hoybun Cemiyeti kurucusu oldu. İstanbul'da Kürtçe Türkçe yayımlanan Jin dergisine makaleler yazarak yayın dünyasına girdi. Ehli Sünnet adlı bir dergi çıkardı. Büyük İslam Tarihi Sebil Yayın Evi 1976 adlı 3 ciltlik kitabı yazdı. Dipnot, torun Cüneyt Zapsu dedesinin Büyük İslam Tarihi adlı eserini bu yıl yeniden bastırdı. Torun Zapsu'nun açıklamasına göre güya dedesi torunlarına ben ölünce bu eserimi yeniden bastırın, dağıtın çünkü bu kitapların sizin ve benim ahiretimize faydası olacak diye vasiyet etmişti. Torun Zapsu vasiyeti yerine getirmişti ama biraz eksik. Dini tarikatların siyasileşmesi Müslümanlığı yozlaştırıyor diyen Malatya ekolünün lideri Sait Çekmegil'i kitaptan çıkarıvermişti. Çünkü Çekmegil Malatya'dan çıkan özel kardeşlerin Recai Kutan gibi isimlerin politika yapmalarına karşıydı. Dolayısıyla politik arenanın tam ortasında bulunan torun Cüneyt Zapsu ve arkadaşlarının da.